Ayrım 43.
Haydi bir mektup yazmaya başlayacak. İlkin zihninden kağıtsız ve kalemsiz kendini daha fazla tutamayıp yazı masasına atınca da her zamanki iri ve yuvarlak yazısıyla karma karışık bir mektup. Cianna'ya yazdığını Fransızca yazdığını zannediyor ama aslı yok. Ya bazı cümlelerine Fransızca başlıyor, Türkçe bitiriyor ya da söylemek istedikleri ani ve ürkütücü elektrik sızmaları gibi içi sıra sarsıntılarıyla belirip kağıdın üzerine aktarılmadan kayboluyor. Halbuki bugün odamı yerleştirmiş, bir de iş bulur gibi olmuştum. Küçük ilanlardan çıkardığım bir telefon numarasını arayınca karşıma bir seyahat acentası çıktı. Beni işe almaları pek hala mümkün, bürolarına çağırdılar. Gecemi bunun sevinciyle aydınlatmayı düşünürken bu müthiş şeyi öğrendim. Onlar babam ve öteki eşkıya şiddetli bir tartışmaya girmişlerdi. Uzun zaman beni ne duydular ne de gördüler. Mahmud'a söyledikleri ne? Ölümün insanı en çok yıkan taraflarından birisi de bütün özür dileme ve affedilme imkanlarını ortadan kaldırması değil mi? Sana son yaptığım kabalığın özrünü dileyememek beni zaten yıkıyordu. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi her şeyi olanca çıplaklığı ve çirkinliğiyle öğrendikten sonra... Muhakkak ki ölümünü hazırlayanlardan birisi olduğumu düşünerek dilimde iğrenç bir cinayet tadı, parmak uçlarımda taze kan bulaşıkları varmışçasına kendimden her gün biraz daha tiksinip her gün biraz daha affedilmeyecek olmanın azabını çekeceğim. Büsbütün yıkım olacak bu. Yüzündeki sarı esmerlik usul usul safra yeşiline mi dönüyor? Yoksa bu hüküm gecesinin fosfor çakıntılı karanlıkları onu böyle şüpheli, yeşil, öğürtücü, ne tarafından tutsan beş para etmez bir vicdan azabı anaforuna mı sürüklüyor? Üzerinde o kadar tehlikeli bir gerginlik hali, öyle müthiş yaylanma belirtileri var ki, siyah pelikan dolma kalemine bitişik olduğu yerden dehşetli bir hızla kopup, her an karşısındaki dümdüz ve kas katı duvara çarparak yamyası olacağı duygusunu uyandırıyor. Eğer Cianna Milano'dan mı nereden hiç değilse Frankfurt'tan uzanıp ona birkaç iyi söz söyleyebilse, belki biraz gevşeyecek, çözülecek ama bu düşüncenin gerçekleşemezliği onu tam tersine büyük bir zemberek gibi hem de boşanmasına kıl kalıncaya kadar kuruyor. Babamla aramızda hiçbir zaman içten bir yakınlık olmadı. Bana bir kere olsun yavrum dediğini hatırlamıyorum. Hele annemin ölümünden sonra birbirinin varlığını unutmaya çalışan iki düşman gibiydik. O bana güçlükle nefsine cebrederek tahammül ediyordu. Ben onu ısrarla görmezlikten geliyordum. Sinsi, içinden pazarlıklı, hatta hilekar bir adam olduğunu daima düşünürdüm. Fakat menfaatlerine bu derece bağlı, bu derece aşağılık kombinezonlar yapabilecek tinette olabileceği aklıma hiç gelmemişti. Taslayıp övündüğü kasabalı dindarlığının onu hiç olmazsa iptidai bir namus telakkisinden yoksun bırakmadığına inanıyordum. Meğerse o en çirkin şekliyle şarklı dindarlığını benimsemiş, iki yüzlü ve... Bu arada kendisini satırları birbirine karışmış yarı Türkçe yarı Fransızca bir mektup müsveddesinin önünde gözleri sonuna kadar açık kapıyı dinlerken yakaladı. Babasını bekliyordu. Onu en çok huzursuz eden babasıyla tekrar karşılaşması ihtimaliydi. Bu yüzden masasının başına oturdu oturalı asıl kulağını ve en önemli dikkatini bir türlü kapıdan ayıramıyordu. Geldi mi? Geliyor mu? Gelecek mi? Olduğu yerde tükenmemek, bu yürek törpüsü bekleyişten kurtulmak için bu defa kendini dışarıya atıyor. Soğuk bir karanlığa parmaklık parmaklık çizilmiş balkonda gözlerini mümkün mertebe uzak boğaz içi ışıklarına dağıtarak durgunlaşmayı deniyor. Olmayacak şey. Bir kere zihninde acayip bir direnmeyle üst üste belirip kaybolan annesi. Henüz bitirdiği ve etkisinden sıyrılamadığı bir romandan aklında kalmış önemli bir tip çabukluğuyla bütün köşelerini tutmuş. Ümidinki kadar büyük, ümidinki kadar rengi belirsiz gözleriyle aralıksız çoğalıyor. Ama yine de yeterince somutlaşıp ciddi, elle tutulabilir bir teselli, bir dayanak noktası haline alamıyor. Üstelik aşağıdan yukarıya yankılanıp boğuklaşan Mahmud'un bazı sözleri kurulmuş kurulacak bütün iç dengelerini, hatta denge ihtimallerini bozup atıyor. Mesele sandığından çapraşık, büyük şirketler karışıyor işin içine. Öbürleri gazetede açıkladıklarımız paravana perde, asıl bunların iplerini çekenler kim? İşte bunu bulmak lazım, bunun içinde. Ümit haydi titremeye başlıyor, bunu önce soğuktan sanıyor, derisinin üzerinde beliren şaşılacak derecede ince mahiyetleri şüpheli ürpermeler, birbiri ardınca ense kökünden sırt aşağılarına, ayak bileklerinden kalçalarına dağılıyorlar. Hiç boşluk bırakmadan, birbirlerine çabuk çabuk tamamlayarak, tenine dokunuveren her şey pijamasının ipeği, sütyenin lastiği vesaire kuyruk sokumundan başlayıp parmak uçlarına kadar dalga dalga uzanıp giden yıkıcı sarsıntılara sebep oluyor. Onun için ona ait bu bunalım gecesi için hazırlanmış özel bir deprem sanki. Ümitsiz bir savunma çabasıyla içeriye döndüğü, balkonun kapılarını kapatmaya uğraştığı sırada bel kemiğini meydana getiren omurların eklem eklem birbirlerinden ayrıldıkları, iskelet takırtılarıyla dört bir tarafa dökülüp saçıldıkları kaygısına düşüyor. Yatağına kadar gidebilse, ah yatağına kadar gidip yorganına sımsıkı sarınabilse... Titremesi kolay kolay geçmeyecek. Tortop büzüldüğü irade gücüyle önlemeye çalıştığı halde bana birçok sinek kaydı saniyeleri ve telaşlı dakikaları yıldırıcı ürpermesiyle serseme çevirip kovalayacak. Yatağındaki en küçük kımıldanışı, yastığındaki en hafif yer değiştirme teşebbüsü iç organlarını ve üzerinde yazıldığı gece saatlerini yeni yeni sarsıntılarla piç etmekten başka bir şeye yaramıyor. Eklemlerinin çözülüp çarpıldığı iskelet düzeninin temelinden bozulduğu sandralarıyla hem de iç kulaklarıyla elinde olmaksızın içindeki depremi dinliyor. Dinledikçe ürküyor. En sağlam saydığı, sağlamlığına en çok güvendiği yerlerinden bir sürü yıkıntı sesleri işitiyor. Sarsıla sarsıla, birbirine çarpmasını önlemek için çenelerini kilitlemeye savaşarak, ellerini bacaklarının arasına saklamış iki büklüm içi bozuk, dehşetli bozuk. Yıkılıyorum, tepeden tırnağa, taş taş üstünde kalmamacasına yıkılıyorum. Yaşamak zorunda kaldığım şartlar aşıyor beni. Mahmut öldü, Mahmut'u bir bakıma burnumun dibinde öldürdüler. Biraz etrafımı görseydim, dikkatli davransaydım kurtarabilirdim belki. Belki değil muhakkak, kurtaramadım. Tekrar Cihanna'ya uzanmak istiyor. Başka hiç çaresi yok. O dehşeti yaşayacaksın. Daha sonra birbiriyle doğrudan ilgisi olmayan nitelikleri belirsiz sıra sıra sözler, sıra sıra görüntüler. Fötür şapkalarını gözlerine eğmiş üç it kule dibinde peydahlanıyor. Kötü bir akordiyon eşliğinde Mahmud'un cesedini sarı bir taksinin bagajına taşıyor. Üç itin birincisi Zihni Keleşoğlu diyor. Diğer ikisi de Kılçık Nazım, utangaç. Ha var ha yok bir yağmur serpintisi altında şair Turgut'un diri mavi gözleri, lüzumundan fazla sıkıştırılmış iki fincan gökyüzü, sarı bıyıkları, edepsiz ve kırçıl her tarafında. Kim o? Gerda mı? Buğday aydınlığını Lüksemburg bahçesine dağıta dağıta ona deri ciddi bir kitap gösteren. Bak sen kitapçılarında ne buldun? Reverdy'nin şiirleri. Üstelik ne kadar ucuz bilsen. Büyük havuzun fıskiyelerinden müthiş çevik alabildiğine neşeli bembeyaz sular fışkırıyor. Köpük köpük sular, çok sular. Biz ümit yarıda bırakılmış bir inkılabın çocuklarıyız. Yaşamak bir şuur işidir, şuur. İnsan varlığını tarihi ve siyasi olarak tayin etmeli, bilmeli. Historic man e politic man. Beyazıt caminin arkasındaki kahvede çınarın altında oturuyorlar. O ve Mahmut. Güvercinler bir elden ve bir anda havaya dağılıyor. Çay bardaklarında ağır kırmızı, dudaklarında sıcak ve güven verici. Henüz kurtulmuş değiliz. Atılan hatbeller bundan sonra atılması gereken hatbelerin mebdeidir. Yo yo şekerim, vallahi öyle, billahi öyle. Dün gece Gülüm Han'la konuştuk telefonla, o da böyle diyor. Hatta ne diyor biliyor musun? Sen Mahmud'u terslemiştin ya, ister misin kaldırıp kendini denize atsın, intihar etsin diyor. Sana adam akıllı tutkundu Mahmud, sana mı adam akıllı tutkundu Mahmud, sana adam akıllı tutkundu Mahmud. Mahmud ona aldırış bile etmiyor, unutmuş adeta. Pörsük gözleri büyümüş, kara, kıvırcık ve erkek saçları kıvılcımlanmış. Yalnızlığın saadeti diye bir şey yoktur diyor. Olamaz. Saadet bir dengedir. Onun için kalabalığa ihtiyaç vardır. Sonra koskocaman bir çeyiz ağacının kanatları altına sığınmış Ümidi uzun uzun ağzından öpüyor. Yıldırımların ceviz ağaçlarına düştüğünü bilir misin Ü? Aynı anda birkaç yüz yıldırım çirkin elektrik kokuları ve merih mavileriyle birkaç yüz ceviz ağacına birden düşüyorlar. Tarrakaları neden sonra şehrin ufuklarını alt üst ediyor? Yeniden güvercinler. Yeniden ve bütün melankolik dalgınlıklarıyla güvercinler. İri puntolarla dizilmiş bir gazete başlığı. Devrimci neşriyatımızı Mahmut Ersoy'la ödedik. Gazetenin arkasında bir yerde fötür şapkalarını gözlerine eğmiş üç it. Mahmud'un cesedini aynı sarı taksinin bagajından çıkarıp denize atıyorlar. Başı yok. Başını unutmuşlar. O başka bir yerde çatlayarak dökülen bir çağlayanın dibinde. Ümidin iki avucu arasında mücessem bir küre gibi duruyor, gizli sesini duyurmaya çalışarak. Seni diyor yaygın ve eskitilmiş kadın tarifinin dışında alıyorum Ü. Aramızdaki münasebet ona göre olmalı. Kendime tanıdığım bütün hakları sana da tanıyorum çünkü seni önemsiyorum. Peki bu sular ne? Dakikanın başı yeşil yosunlu kaygan duvarlardan terleyip duran, rüzgarı çok bir balkona incecik su tozları halinde serpilen sular. Belleğin sapa bir köşesine sıkışmış, eski bir korsan filminden haşarı dalgaların yalçın bir kayalığı heyecanla dövdükleri birkaç yüz metre. Zardan ince yok gibi saydan pırıl pırıl bir cam bardağı buğulu sürahilerden buzlu suyun dökülüşü. Sular ve sular hep yangın hortumlarından, musluklardan, nehir dönemeçlerinden, artezyen kuyularından, çeşit çeşit boy boy kalabalık sular. Ümit şiddetle susadığını, dudaklarının kupkuru kurumasından, ateşinin yükseldiğini ise susamasından anlayacak. Ürpermeden sonra titreme, titremeden sonra ateş. Hastayım galiba ben. Avuçlarımdan, koltuk altlarımdan ve kasıklarımdan ateş çıkıyor. Nefes alışımı beğenmiyorum. Nabzım hızlanmış olmalı. Bir bardak su, suyla beraber bir tablet piramidon içebilseydim, hem bu çöl susuzluğunu mümkün mertebe giderirdim, hem de ateşimi düşürürdüm. Bunu yapabilmek başlı başına bir mesele. Sürahi komodinin üstünde, piramidon tüpü ya içeride büfenin gözünde ya banyoda eczacı dolabında. Kalkmam gerekiyor. Anahit olsun çağırabilsem, yine de kalkmam gerekiyor. Kalkamam mı? Neden kalkamayayım? Ya yeniden o müthiş titremeye tutulursam, kulağımın arkasında bir yerde tilki gibi gizlendiğini, fırsat kolladığını hissediyorum çünkü. İyisi mi vazgeç, belki geçer. Nasıl geçer? Ateşim çok yükselmiş, 39,5 filan. En azından 39. Ne yap yap, gazeteciyle konuşmasına engel ol ne demek? İcap ederse vur demek. Herif ölünce bir bayram etmediğin kaldı. Anahit şu buzdolabını açsa, süt şişesini alıp getirse. Kocaları öldü mü Hindistan'da karılarını da beraber yakarlarmış. Mahmut benim kocam değildi. Mahmut neden benim kocam değildi? Hastalandım galiba. Nefes alışımı beğenmiyorum. Şakaklarım zonkluyor. Bir bardak su olsaydı, bir tablet piramidon. Ateşinin dolan başlı kuytularına onu asıl meşgul eden ölüm kalım problemini buluyor. Ne yapması lazım? Gazeteci Mahmut Ersoy'un iç yüzü bir türlü aydınlanamayan öldürülmesindeki bütün sırları biliyor. Hatta meşhur inşaat yolsuzluğundaki kanuna aykırı işlerin asıl ve gerçek faillerini biliyor. Peki bildiği halde susacak mı? Susabilir mi? Ona Mahmud'u bir kere daha öldürmek gibi geliyor bu. Üstelik çok daha kalleşçe. Ya her şeyi açıklarsa bu defa babasını birçok düzlemlerde birden ve zincirleme olarak mahvetmeyecek mi? Aransa bulunmaz bir skandal. İnşaat yolsuzluğunun ve Mahmut Ersoy cinayetinin esrarengiz faili Zihni Keleşoğlu. Piyasanın en muteber iş adamlarından, efendiliği ticari dürüstlüğüyle tanınmış. Firmasını kurtarabilmek için böyle adi fantoma fırıldakları çeviriyor. Fırıldaklarını örtbas edebilmek içinse cinayete başvurmaktan çekinmiyor. Ben Ümit, onun kızı, her şeyi biliyorum. En basit bir hesapla haysiyetimi, piç edilmiş sevgimin ve sevgilimin hatırasını yüksek tutabileyim diye, başımı mahkeme kalemlerinin ve savcılıkların sağır dilsiz kapılarına vuracak mıyım? Belki de, görünmez parmaklarıyla daktilo kızlar kulaklarımın çevresine dört dönüp tarihsizliğimi ve yanlış hesaplarımı noktalayacak. Mübaşirin biri başını sırmaların arasına alıp ezan talim eder gibi adımı koridorlara çarpınca, jandarmaların ortasında elleri kelepçeli ince uzun bir ihtiyar getirecekler. Babam. Ne demek babam? Birisi kim olursa olsun bir başkasının yaşamasına set çeker, ellerini onun kanında yıkarsa o herkesin gözünde Allah'ın ve insanların kendisine verdiği sıfatları toptan kaybeder. Babam olmaz artık benim, hiçbir şeyim olmaz. Bu yüzden susamam, susmamalıyım, susmayacağım. Yine Haydi Cihanna'ya yazıyor. Yazıyor mu, kendisini de yadırgadığı fevkalade düzgün bir Fransızca konuşuyor mu şüpheli. Benim yerimde olsaydın sen aynı şeyi yapmaz mıydın Cihan'la? Bunu içimden sorup duruyorum binlerce defa. Artık çok bilinmeyenli bir denklemde çözüm yolları ve çareleri aramıyorum. Durum değişti, her şeyi biliyorum şimdi. Çözüm yolunu da biliyorum. Vereceğim, vermek zorunda olduğum karar bu çözüm yoluna katılıp son neticelerine kadar uzanarak onurumu kurtarıp kurtarmamak kararı. Madem ki susarsam ölüp ölesiye artık hiçbir kişilik iddiasında bulunamam, olsam olsam etini midesini bir de güzel güzel boyanmış rengi belirsiz gözlerini çaylarda dolaştıran bir leş olurum. Bu böyle. Ya meselesini halletmiş düpedüz bir insan olmak ya da sevgilisini babasına boğazlatmış babasının hazırladığı kalorifer, ruj, rimel, naylon kilot ve naylon koca rahatlıklarından vazgeçememiş, bütün konser ve tiyatro galalarında kibar ağızlıkları fevkalade ince ve yüksek topuklu iskarpinleriyle insanım diye geçinen bir leş. Karnında beklenmedik bir sancı iki büklüm itiraz ediyor. Yok yok, ben bu muyum, bu olabilir miyim? Mahmud'u yaşamak, Mahmud gibi yaşamak kararım bana çoktan Keleşoğlu apartmanını ve onun yaşantısını karalatmadı mı? Daha doğrusu çok pahalıya mal olan tereddütlerime rağmen birkaç yıldır yavaş yavaş başka limanlara doğru açılmayı denemiyor muydum? Galiba şimdi kesin bir jest yapacağım. Bu jest başka bir düzlemde asıl kişiliğimi meydana getirecek aksiyonların hareket düğmesine basacak. Evet, bir jest, kesin bir jest. Ama ne kadar zor, ne kadar müthiş bir jest. Zorluğunu ve müthişliğini senden başka bir insanın anlayabileceğini hafsalam almıyor Cihan'la. Sen ki, karnında rezil bir öğürme istidadı olarak dolaşım durağı sancı gitgit şiddetli bir ishal sancısı halinde soysuzlaştı. Keskin, her an yer ve yön değiştiren küçük düşürücü bir sancı hem de. Sapsız bir balta, olanca hainliği ve laf anlamaz katılığıyla karnına gömülmüş sanki. O kımıldadıkça dönüyor, midesini bağırsaklarını rastgele parçalayıp koparıyor. Genzinde dilinin altında bilenmiş demirin o çirkin tadı. Karnındaki uzun parmaklarıyla rüzgar gibi yer değiştiren ağrısını kovalıyor bir vakit. Daha sonra dudaklarını ısırarak kısa saçları terden alnına yapışmış, kendini zorla yatağından söküp tuvalete atıyor. Küvetin lekesiz beyazı tenine soğuk soğuk dokunur dokunmaz haydi yine o bozgun titremesi. İç ve dış sancılarının dişli çarklarına sıkışmış, yenilgisinin uçsuz bucaksız tenhalığı ortasına terk edilmiş ıslak bir köpek yavrusu gibi titriye titriye ufaldıkça ufalıyor Ümit. Ağlamıyor. Athena bileğini çabucak unutmuş, bardaki hayatına bıraktığı yerden başlamıştı. Onu hırçın kahkahalar, deli çığlıklarla karşılayıp bir dakika sonra unuttular. Bir dakika sonra Yorgaki miskin miskin uyuklayan bir tangoyu uyandırmak derdine düştü. Lütfü akordeonuna girip kayboldu. Konturbas çalan eğri burunlu arşavir, ağır ve bulanık bir can sıkıntısını damla damla dökmeye başladı. Athena gergin bacaklarıyla yaylana yaylana tezgaha, oradan merdiven altına gitmişti. Aynanın önünde göz kapaklarını yaldızladı, gözlerine kuyruklar çekti. Zehra'ya bileğindeki arıza hakkında kimseyi ilgilendirmeyen saçma sapan şeyler anlattı. Zehra üzerine eğildi, avuçlarıyla çıplak omuzlarını okşadı, beyaz beyaz gülümsedi. Athena dur bakalım dedi içine, hep böyle gülecek misin? Ya da bütün iyilerin üzerine noktalarını koyarak Bekir'le kaçarsak dedi görürüm seni. Bekir'le gidecek mi, gitsin mi, kılçık gibi bir yalancının, bir hoyratın oyuncağı olacağına birkaç bin liraya güvenip şansını bir kere de Bekir'le denesin mi? Bekir artık bir başka, o geceden beri. Kaçamak kaçamak bakıp susan, başını hep yerlere eğen mahcup çocuk. Gar otelleri, yabancı rıhtımlar, serüvenler mi kuruyor ne? Athena kalsın, gitmesin, ne olacak? Yine Beygir Kazım'ın barı değil mi? Üstelik gilda tarafından yenilmiş olarak bu barda sürüklenmek. Kılçığın yeni dalaveraları ve hoyratlığı. Bunların gerisinde gözlerini kısmış, dişleri çıtır çıtır, Madame Agavni ve telsiz Dürnev. Athena dönüp dolaşıyor, çeşitli kapıları yokluyor. Gitmesiyle gitmemesi arasında belli başlı kesin ve inandırıcı bir fark bulamıyor. İstanbul ya da Kıbrıs, Ankara ya da Halep ne fark eder? Hayatını kirletmiş bir kadın için her uzak şehir yeni bir ümit kapısıdır. Oraya gidersin, belki karşına biri çıkar, parası bol, kolu her yere uzanabilen biri, elinden tutar. Bir bakarsın ayağının altında sağlam, güven verici bir köprü. Köprünün karşı kıyısında tükürüksüz, çamursuz, haklı ve doğru bir yaşamak. İyi ama orası neresi? Nedim Bekir'le kaçacağı yeni bir şehir olmasın? Kılçık tekrar üstüne varmamıştı. Kim bilir nerelerde, kim bilir kimlerle beraber burnunu soktuğu kirli işler yüzünden epeyce keyifsizdi. Gecenin orta yerinden yorgun, sakalları kıl kıl uzamış fırlayıp çıkıyor. Sabaha kadar sağına dönüyor sövüyor, soluna dönüyor sövüyordu. Ara sıra kabahatli kabahatli okşuyordu onu. Pedimu diyordu, Ela Pedimu. İki keremine evine gidiyorlar. O içeriye girdi mi teker teker bütün ışıkları yakıyor. Athena uyuyacak, ses çıkarmıyor. Gidelim, gidelim, gitmeyelim, gitmeyelim. Kılçığın elini her uzattığı yerde hazır, uysal, itaatli, yumuşak. Ne var ki bir bozulmuşluk duygusu paçavra gibi yanıp tutuyor. Aralarındaki havayı zehirliyor. Kılçık aklı yolunda gitmeyen dalaveralarına takılmış, göğsüne damlatıp ışıldayarak suyunu içiyor. O kadar bozulma be diyor, bir kolpasını buluruz. Athena dertlenmiyorum diyor, umurumda değil. İçin için göreceksin diye tamamlıyor, dünya kaç köşe. Kılçık lavaboya devriliyor. Uzatma canım sıkkın, ah tu. Sonra uykulu uykulu Athena'ya bakıyor. Onun canın neden sıkılıyor diye sormasını bekliyor. Sormuyor Athena. Saçları karga siyahı ışıldıyorlar. Kirpikleri birbirine dolaşık ayak ayak üstüne atmış. Abajurun düğmesine bir basıyor, bir daha basıyor. Küçük renkli abajur bir yanıyor, bir sönüyor. Her seferinde duvarda elinin gölgesi siyah hareketli. O da kılçığın üstüne varmayacak. Neticede değişen ne? Iska geçtiği bir artistik teşebbüsü daha. Yoksa bardak. Ki işi yine bardaki işi, kılçıkla münasebeti yine kılçıkla münasebeti. Bu arada Bekir'le çıkılacak bir serüven yolculuğunun heyecanlı rüzgarı. Olur ki Bekir beceremez, meteliksiz kala kalır, öteki herif yani Namık gelir ve işini görür. Olur ki Zehra vaziyeti anlar ve bozar, iyisi mi kılçığın üstüne varmamalı, varmadı da. Üstü başı, yaşaması, pansiyon kirası, Beyoğlu ve İstanbul kolay mı? Kazım'ın ne mıhsızlı olduğu malum. Kılçığın geliş saatleri son günlerde eski düzenini kaybetmişti. Onun için Bekir istediği kadar elleri ceplerinde, saçları gözlerinde dolaşıp dursun, istediği kadar Zehra ile bir senle Nebahat ile çene çalsın, Athena'ya bakmayacak bile. Yalnız hırsızlama hırsızlama birinin rüzgarı ötekine, ötekinin rüzgarı berikine bulaşıverecek. Bekir tezgahın oralardan bir yerlerden yanağını bardağına dayamış masmavi gözleriyle ona eğilecek. Athena bütün kirpikleriyle Bekir'in dudaklarına ansızın saplanacak. Bunların dışında eskiden nasıl yaşıyorlarsa yine öyle yaşayacaklar. Barda herkes aynı şeyi konuşuyor. Zehra gidiyormuş, hem de Bekir'le gidiyormuş. Zehra çevresini alanlara basbayağı bir anne gülümsemesiyle yoruldum diyor. Kısaca boynunu büküp ilave ediyor. Eh yetmez mi? Bazen daha da kapanık, herkesinkine benzer bir hayat diyor. Geceleri saat 10'da radyoyu kapatıp yatmak, sütçünün parasını, kasabın borcunu düşünmek, ilkbaharda mor salkımlar açtı mı balkonda oturup iş işlemek. Bir sen şişman ve yufka yürekle ağlıyor. Ablacığım diyor, biz sensiz olamayız. Olursunuz diyor Zehra, kılınız bile kıpırdamaz. Kendi kendine Allah yardımcınız olsun diyor. Duasının kabul olunacağına inanmıyor. Bir senle sırtını sıvazlıyor. Gözleriyle tek tek hepsini okşuyor. Nebahat'i, Koyun Sabiha'yı, Ayla'yı, Nevzat'ı, Abduş'u hepsine. Müzik ağzından, burnundan, kulaklarından kanlar fışkıran yaralı bir canavar gibi doğrulmaya uğraşıyor. Gücü yetmeyip takati kesiliyor. Olanca ağırlığıyla seriliyor yere. Garsonlardan her biri onun bir parçasını zehirli kadehlere doldurup müşterilere taşıyarak genizlerine akıtıyorlar. Zehra'nın sesi aynı anda birdenbire yükseliyor. Beni hiç mi sevmedin, hiç merhamet etmedin? Bekir gözleri hilekar ışıklarla dolu aynı şeyi düşünüyor yine. Zehra'nın sesi Athena'da olacaktı ki. Sonra para dalgasını hallettiğini Athena'ya söyleyebilmek için fırsat aranıyor. Yok, her an her yerde Zehra. Gözleriyle Zehra, dudaklarıyla ve elleriyle Zehra. Sesiyle Zehra, bir türlü Zehra'dan kurtulamıyor. Bir türlü Athena'yı yalnız yakalayamıyor. Ne yapmalı? Athena havadisi Şükrü'den duydu. Herif diyeceklerini önceden gazoz gibi çalkalıyor, adeta köpürtüyordu. Gidecekler, karı sonunda oğlanı tavladı. O gece hani canım kavga gecesi, hepimiz sanmıştık ki. Ama yaş, karının mangizi var, mangizi malını biliyor elbet. Omuzlarını kaldırdı, ellerini kalbinin üstüne koydu. Neden uydurayım Allah Allah, nah patronun yüzü, yeni şarkıcı arıyor adam. Program kökünden değişecek. Hani Zuhal var, Londra vardı, ha işte o, bir de belki bilirsin hani. Sözünü bir tehditle düğümledi. Bereket Abduş dalgayı çakallamıyor. Bir fark etse yok mu ya? Bekir ergelesini iki parmağıyla boyar. Nasıl? Bana kaç kere söyledi? İstersen çağırıp soralım. Athena Bekir'in parayı elde etmek için neye güvendiğini işte asıl o zaman anladı. Yüreğine sindirdi. Gideceklerdi. Bekir çırpına çırpına şarkı söyleyen şu melez kadını harcayacaktı. Gideceklerdi. Ankara garının mı İskenderun limanının mı civarında bir yerde duvarları benek benek tahta kurusu, çarşafları kirli ve yamalı, camlarına güneş yağan bir otelde öteki ve asıl büyük serüvenlerini yaşayacaklardı. Bu Bekir yok mu bu Bekir? Liseli bir genç kız gibi gülen, narin ellerini kımıldata kımıldata olmayacak filmler, yaşaması imkansız serüvenler sıralayan bu çocuk, insanı hem öldürür hem kurtarır, eğer kurtarmaksa. Bu sırada Gilda çıkıp geliyor, bütün bütün gururlu, cigarasının dumanı burun deliklerinde ılık mavi, masadan masaya dalgalanıyor, garsonlar atılmış bıçaklar gibi iki yanından savrulup geçiyorlar. Artık ter kokulu kuytu masalarda unutulmuş uydurma ve dertli Gilda mı? Kendisinden, güzelliğinden ve Rita Hayworth'a benzediğinden adam akıllı emin. Sahte prenses halleriyle oturuyor, ellerini lüzumlu lüzumsuz havalarda gezdiriyor, yerli yersiz cigaralar yakıyor. Ben sana diyor, küstüm Bekir, bilirsin ya. Bekir bilirim diyor, biz zaten hep küs değil miyiz? Sonra nereden geliyorsun diye soruyor. Randevum vardı gazetecilerde, sualler sordular, resimlerimi çektiler, basacaklarmış, size gösteririm çıkınca. Zehra'nın anne gülümsemesi, gösteremezsin kızım, biz gidiyoruz. Ha sahi, filmlerimi görünce hatırlarsınız beni, Gilda dersiniz. Kazım'la uyuşabilirsek ay başından önce pek bilemedin ay başına yola çıkmış olacağız. Bekir'e baksana şimdiden telaşlanıyor, hele ben çarpıntı içindeyim. İhsan çok parlayacaksın diyor. Garip, yine de burada çalışacağım. Beygir'e borçluyum ya. İhsan çalış diyor. Fena mı, daha çok kazanırsın diyor. Burada dans edeceğim galiba. İhsan bu işlerin kurdu. Ben daha ağzımı açmadan. Bekir onları yüzlerine bakmadan dinledi. Başını eğmişti. Zaten hiç kimsenin yüzüne bakmıyor. Herkesi dayanılmaz derecede budala buluyordu. Al sana Gilda. Rejisör olacak herif ineği düpedüz işletiyor, farkında değil. Kazım başka bir yanından işletecek. Zehra'yı ben işletiyorum. O da inek, fark etmiyor. Neden? Bilmem kaç yıldır hayal gözlerini kör etmiş. Bana bakıyor, yalnız hayalini görüyor. Nasıl ki ben ona bakıyorum, yalnız hayalimi görüyorum. Gilda ile Zehra daha birkaç basamak konuştular. Gilda iki cigara içti, yeniden dudaklarını boyadı. Geriden dolu masalardan şaşı şaşı bakan üniversitelilere öpücükler gönderdi. Sonunda kalktı yanlarına gitti. Çocuklar bir at sürüsü gibi ağız birliğiyle kişnediler.